Merhaba, Güvenlik Sohbetleri'nin ikincisine hoş geldiniz. Ben Sertan Kolat, arkadaşlarım Ömer Albayrak, Mert Sarıcı ve Özgür Erdoğan'la birlikteyim. Bugün mobil zararlı yazılımlar üzerine konuşacağız. Nasıl analiz edebiliriz, nedir, ne değildir?
Nerelerde tehlikedeyiz,
nerelerde yaşar, ne yer, ne içer? İşte bu
hangisi daha yazılım güvenli?
Zararlı nerelere takılır?
Öyle garip grup sitelere girmezseniz zararlı yazılım bulaşmaz.
Evet, telefonla öyle.
Biliyorsunuz. Yani. Temel güvenlik prensibi. Yani. Mert Bey çok iyi altını çizdi.
Tabii canım ya, niye uygulama indiriyorsunuz?
Tecrübeliyiz yıllardan beri bu konuda.
Uygulama indirmeyi.
Gelelim bugünkü konumuza. Mobil işletim sistemleri, üzerinde çalışan zararlı yazılımlar. Mobil işletim sistemlerinden bahsedelim önce. Kaç tane mobil işletim sistemi var farklı? Ondan sonra farkları nedir? Yazılım yükleme kanalları ne? Hani bunlara nasıl malware bulaşıyor da, yani nasıl oluyor? Ondan biraz belki bahsedebiliriz.
Toplam 6 tane, yani popüler olan 6 tane var galiba.
Kaç tane oldu mu ya?
Ne yaptım ben?
Bada var.
Nada var?
Bada.
Vada. Samsung'un
Vada.
Yapı kredini.
Ha, Vada. Vada var. Windows Mobile var. BlackBerry var. Symbian var. iOS var. Android var.
Bu adam ezberlemiş de gelmiş. Çalışmış gelmiş ya. Aa,
çok
çalıştığı yerden sonra.
Bildiğim şeyler. Ha, ama artık Samsung Android'den sonra, Android'e vermiş olduğu resmi destekten sonra Vada'yı artık çıkarmaya başladı.
Ya şimdi aslında bu daha çok hani kullanıcıların akıllı telefon diye geçen şeyler iOS diyebiliriz, Apple'ın cihazları, BlackBerry'ler,
Android
ve
Symbian.
Windows Mobile.
Symbian aslında hani şu an
bir işletim sistemi.
Symbian artık
yani şey
ama şöyle ama Microsoft'la anlaşmasından hani sonra giderek şeye kayacak zaten.
Şu an ama hala Symbian ileride
öldürülecek.
Hala yoğun bir şekilde Windows Mobile'dan çok kullanılıyor.
Var da hani uygulama yükleme, işte uygulama yükleme kanalı olan bir market falan,
bir de hani
oyun marketin malware hedefli bir platform
mesela. Yok, platform da birkaç
şeye gidecek ama yok, Windows'ta olan anlaşmadan sonra artık kendi fişini çekecek.
Zaten hani bayağı da bir çalışanı da çıkardı galiba işte, değil mi?
Artık öyle yani 3 tane işletim sistemi olacak. 4 tane.
iOS, Mobile,
yani 4 tane bence.
Android,
yani
4 tane.
Ana. Mobil malware konusu gelince hani 4 tane diyebiliriz hani gündemi.
Yani hangi yere?
Windows Mobile.
Evet.
Apple'ın iOS'u.
Evet.
iOS.
BlackBerry.
BlackBerry. Ve
Windows.
Android.
Android.
Ya bence en fazla bence zararlı yazılım Android ile iPhone olarak, yani BlackBerry'nin de gideceğini
evet
düşünüyorum ben.
BlackBerry'de
ben, bence günün kaybolacak sonunda
bence BlackBerry'nin kaybolacağını şöyle bir örnek vereyim. Hani Apple bir ürün çıkardığı zaman kuyruklar oluyor ya.
Evet.
Bunun benzerlerini işte Malezya, işte Dubai gibi ülkelerde BlackBerry için söyleyebiliriz. Adam BlackBerry'nin bir serisini çıkarıyor, bir telefon çıkarıyor. Mağazayı yıkacaklar resmen BlackBerry almak için.
Belki onlar eşantiyon falan dağıtıyorlar bence.
Eşantiyon diye aradaki
belki yanında iPhone veriyorlar.
Mesela onların en büyük özelliklerinden bir tanesi herhalde, bildiğim kadarıyla kullanmadım daha önce de, SMS'lerin şifre şeylerin BlackBerry biz dedikleri, işte bin dedikleri şifreli girip gelmesi
abi,
galiba.
Yani aynen öyle.
Şeyler nerede çözülüyor pardon?
Yok.
Amerika, Kanada'daki sunucularda.
Adam için hani devletinden
şeyi. Şey diyor, evet, çünkü oralarda
devletlere kapalı.
Filtrelemeler ve
devletlere kapalı bir aslında yani.
Çıkışları default ama yok. Haliyle. Hatta Suudi Arabistan'la Rim arasında büyük bir sıkıntı çıkmıştı şifrelerin
açılıyor işte yani. Açılıyor. Default olarak kapalı.
Ama herkese şey verilmiyor. Yani büyük güçlüysen veriliyor. Onun dışında Kanada'daki sunucular üzerinde tutuluyor.
Hindistan'a da verildi mi? Sonu öyleydi galiba değil mi?
Rusya'ya verildi.
Yani iş platformu olarak Amerika kullanılan BlackBerry'nin yani biteceğini düşünmüyorum ben şu an yakın zamanda.
Yok, iflasın eşine gelmedi mi zaten onlar?
Ya en son networklerindeki bir haftalık kesintiyle beraber
orada çok büyük bir sıkıntı yaşandı networklerine gelen saldırı yüzünden. İşte bu ana 4 tane işletim sistemi var ve sınırsız sayıda cihaz var.
Aynen öyle. Yani aslında 4 tane temel bu mobil camiada işletim sistemi var ve yani artık ona
market payına göre de aslında bakıp da konuşabiliriz. Hani en fazla Android bildiğim kadarıyla.
Aynen.
2011'in sonunda da yapılan bir araştırmaya göre.
Aynen.
Zaten her iki cihazdan birinde Android yüklenmiş.
Sonra Apple,
sonra BlackBerry
sonra Mobile.
Android'in böyle olması normal zaten, çünkü Android hani iOS gibi bir hardware'e bağlı bir işletim sistemi olmadığı için her yere kurt çalışır modunda. Herkes üretebiliyor artık. Herkes cihaz üretebiliyor.
Linux temelinde çünkü.
200 liraya da bir akıllı telefon alabilme şeyine tabii, geçtik artık.
NFC ile bilmem ne.
Tabii. NFC desteği olan. Hatta birçok yani şu şunda bile arada, NFC desteği yok yani.
NFC derken arkadaşlar.
Nearfield Communication miydi?
Ödeme sistemleri var böyle.
Yapıştı yakıştırıyorsun ya
telefonunu. Telefonunu böyle gösteriyorsun, hareket çekiyorsun böyle. Evet. Ödeme yapıyor telefonun üzerinden.
Telefon gösteriyorsun abi.
Telefon üzerinden. Hani Google Wallet falan filan.
Peki abi, farkları ne bu işletim sistemlerinin? iOS biraz daha kapalı. BlackBerry de aynı şekilde biraz
bayağı
daha
bir kapalı, hatta aynen öyle.
BlackBerry bayağı bir kapalı. iOS da
kapalı.
Yani, kapalı. Şöyle kapalı. Yani geliştirmesi zor. Geliştirmek için belli bedeller ödemen gerekiyor. Ayrıca
zor derken aslında mali açıdan biraz.
Mali açıdan ve sonuçta şöyle bir şey var. Apple'ın koyduğu kurallar çerçevesinde tamamen tabii geliştirmek zorundasın. Evet. Apple'dan onay almak istiyorsan.
Bir yazılım indirmek istiyorsan mutlaka Apple'ın uygulama dükkanından indirmen
tabii
gerekiyor.
Legal, tamamen legal şeylerden
tabii, bahsediyoruz. Normal şeyden bahsediyoruz.
Normal şeyde.
Yani Apple'dan indirmen gerekiyor.
Kesinlikle. Apple'da oturma açman gerekiyor.
Ya tamamen başka Apple bir kanalı, hani telefonun güvenliğini bir şekilde kırmadan diyelim.
Jailbreak etmeden
evet, ekleyemiyorsun.
Ve Apple'da hani manuel kontrol de var. Yani otomatize den
öyle diyorlar ama olarak geçti, bazı yazılımlar geçti tabii. Yani.
Manuel kontrol
ama yani
code review yapılıyor var, detaylı bir şekilde.
Çok detaylı bir şey. Yani evet, onay sürecine girdiği zaman yazılımınız hemen 2 günde 3 günde değil de belli bir süreçlerden geçtikten evet, sonra uzun bir süre sonra onaylanıp hani Android market diyorum.
Belki bir hafta sonra Apple bir hafta Store'a yatıyordur belki. Bir hafta Apple sonra onay tuşuna basıyordu. O da olabilir değil mi?
O kadar olacağını düşünmüyorum. Android'le karşılaştırınca yani yalnız, o kadar da şey değil ya.
Hani şöyle, biri open platform, diğeri aslında kapalı platform. Yani open'ın avantajları var. Sen uygulamayı geliştir, $25 ver, hemen uygulamanı markette yayınla, bir sürü kullanıcıya, potansiyel müşteriye ulaş. Yama hazırlaman gerektiği zaman da yamayı hemen yayınlayıp, yani hazırlayıp yayınlayabiliyorsun. Ama diğer tarafta yine yamayı bile hani ben bir markete sunayım dediğin takdirde Apple tarafında yine burada bir hafta işte bekleyebiliyorsun.
Anlayış mantalite şeyi var. Hani bir tarafta güvenlik ön plana çıkarıyor ve kendi hani kendi güvenlik çöplüğünde ötüyor. Ben diyor, bana gelen herkes diyor Mac havasını soluyacak, Mac şeyinden geçecek diyor.
Microsoft'un peki yani Windows Mobile'ın böyle bir yükleme kanalı var mı?
Bir var diye biliyorum ama ben hani Windows Mobile kullanan pek etrafımda kimseyi görmedim. Yani. Siz gördünüz mü? Yani
Windows,
ben hiç görmedim.
Microsoft'cular, Microsoft kullananlar.
Benim etrafımda bir kişi var ama bir kişi var yani. Hani o da.
Ya şöyle oldu, Samsung vesaire gibi üreticiler eskiden Windows Mobile'la geliyordu Android yokken. Ve birçoğumuzda bu cihazlar vardı. Daha sonra da Android platformuna yönelmek hani hem maliyet açısından hem herhalde performans açısından
bir de mavi ekran çıkıyor muydu onlarda işte. O da olabilir.
HP'nin bir zamanlar akıllı CIA telefon ürettiği dönemlerde Windows Mobile yüklü cihazları vardı.
C vardı. Evet, doğru. Evet, C doğru. Mobile vardı. HTC de çıkarıyordu.
Evet, HTC'nin de vardı. Benim tahminim yakın gelecekte Windows 8 ile beraber tek işletim sistemi ailesine döneceğini açıklayan Microsoft
ama biraz her platformda çalışacak.
Evet, biraz hızlanabilir mobil platformda.
Hani Apple gibi böyle tek entegrasyon sistemi, bilgisayarım, telefonum evet, hepsi senkronize olsun. Cloud'da dursun.
Arada tek bana renk versin, mavi renk.
Arada öyle bütün her yerde mavi bir ambiyans bütün evde.
Yani şey hani arada dipnot olarak şey yapayım söyleyeyim. Windows 8'in o developer edition sürümünü kullanan hani developerlardan şöyle feedbackler alıyorlarmış, tabi gerçeklik payını bilmiyoruz ama hani yeni bir Vista ile karşı karşıya kalabilinecek gibi bir geri dönüşümler
alıyormuş.
Ama yani Microsoft'un genelde betalarında yani hangi işletim sistemi olursa olsun bunları alfalarda betalarda yaşanıyor.
Windows
yani
7 ama biraz ayrı gibiydi ya. Windows 7
7'nin betası Vista'ydı çünkü. Evet. Ondan
Windows, miydi bu sefer?
Windows 7'nin şöyle güzelliği oldu. Phone 7'ye Windows 7'deki tecrübelerini Phone 7'ye aktardılar. Ve doğru. Phone 7
evet.
Phone 6'ya
Phone göre neymiş ya?
Ha? Phone neymiş?
Para Phone.
Ya yani, defol içine. Hayır. Yani insanlar ne diyor? Sessizlik kalitesini yükselt hemşerim diyor. Peki. Yani böyle şeylerle gelmeyin bana.
Peki, peki abi, Android'in yazılım yükleme kanalından bahsedelim. Android'in... Default olarak aldığında telefonun ne oluyor?
Bir...
üreticine bağlı. Daha doğrusu satın alan,
yok,
aldığın yere bağlı.
Öyle, hayır. Ha? Yani hani Turkcell Market gibi falan diyorsan bilmiyorum hani ama genelde hepsi... Türkcell'den alanlar yoksa şey Android Market'e ulaşamıyorlar mı?
Aynen öyle.
Ha, öyle bir şeyler varmış.
Öyle
ben de duydum.
Türkcell Market'ten yüklüyor ama evet.
Bazı kısıtlar geliyor.
Öyle bir kısıtlar geliyormuş. Evet. Ben
yani de... yine kendisi herhalde şey yapabiliyordur diye tahmin ediyorum.
Telefonun işletim sistemini upgrade edince o ortadan kalkıyor. Yani firmware upgrade ile bütün dünyaya açılıyor.
Şey, burada yani mesaj veriyorsunuz yani kullanıcılara aslında.
Artık herkes almak.
Ama şöyle bir şey var. İlk podcast'te de söylemiştim. Değinmiştik.
Değinmiştik. Bundan kaçınca...
Android yazılımlarda şöyle bir şey vardı. Bilinmeyen kaynaklardan da
UFO
şey paket yükleme imkanına evet, onu işaretlediğin zaman
devreye alabiliyorsun.
Devreye aldıktan sonra bilinmeyen kaynaktan, güvenilir olmayan kaynaklardan da paket yüklemeye imkan sağlıyor. Yani böyle bir şey de var, durum var.
Bir de birden fazla market çıktı değil mi şimdi? Amazon'un da marketi var. İşte başka marketler de var. İşte
open source olunca
evet.
Yani şimdi şöyle, Android'e bir uygulama yüklemek istiyorsan bir eski adıyla Android Market, yeni adıyla Play, Google Play'den indirebiliyorsun. İkincisi USB'den bağlayıp bilgisayarından atabiliyorsun. Üçüncüsü aynen APK uzantılı dosyaya atıyorsun. Üçüncüsü sana e-mail'la veya web sayfası üzerinden de APK dosyasını indirerek kurabiliyorsun. Dördüncüsü web ara biriminden, Google Play'in web ara biriminden remote install yaparak yükleyebiliyorsun. Yani düşün, ben senin Gmail şifreni biliyorum, çaldım. Android işletim sisteminde cep telefonu kullanıyorsun, zararlı yazılımı hazırladım. Hop, installla senin gönder bilgisayarına
oradan
yolladım.
Peki browse deyip upload deyip öyle mi gönderebiliyorsun yazılımı?
Yok, hayır. Şey, markete yüklemen marketten gerekiyor öncelikle. Ha. Markete yükledikten sonra zaten aynen. Yani zaten markete baktığın zaman da hani Angry Birds adında bir sürü zararlı yazılım çıkıyor veya işte milyonlarca kullanıcıyı etkileyen Symantec'in de yapmış olduğu bir araştırma vardı. Şu an haberin tam detayını anımsayamıyorum ama 13 tane zararlı yazılım keşfedilmişti. O da yaklaşık 5 milyon kullanıcıyı etkilemişti. Hani market üzerinden de zararlı yazılımlar bu şekilde yayılıyor. Yani o remote install'unda o tür dezavantajları var.
Sanırım Android için herhalde ayrı bir sırf Android'e özel
ama
bir Gmail hesabı
şey de söyleyelim, Google'ın da yeni bir hizmeti çıktı bu arada, Google Bouncer diye. Market üzerinde tespit ettikleri zararlı yazılımları otomatik olarak temizliyorlar. Sürekli marketi tarayan ve markete uygulama yüklendiği esnada o uygulamayı markete deploy etmeden önce tarayan bir servisleri, hizmetleri de mevcut. Ancak onu da aşmanın bir yöntemini buldular. Zararlı olmayan kodla birlikte markete yüklüyorlar. Uygulama çalıştıktan sonra gidiyor, farklı bir web sunucusundan zararlı kodu indirip çalıştırıyor cep telefonunda. Onu da bypass ettiler. Aynen. Yani o yüzden kanallar açısından baktığımız zaman Android cihaza zararlı yazılım bulaşma ihtimali daha yüksek. Çünkü daha fazla kanalı var.
Çünkü açık.
Açık. Ama Apple'da code review safhası biraz uzun, biraz detaylı. O yüzden ve tek kanal üzerinden yükleniyor. O yüzden hani o tarafta zararlı yazılım yükleme ihtimali daha düşük. Ama ikisinde de zararlı yazılım var mı? Var. Ha, bir tanesinde jailbreak yapman gerekiyor. Zararlı yazılım açık olmak için iPhone'da. Evet. Tabii orada da farklı bir dram var. Yani ona da söylemeden geçemeyeceğim. Bu iPhone kullanıcıların çektiği dram nedir? Bu tethered'dan tethered ya.
Ya bunu açalım biraz.
Bunu açalım yani.
Bunu açalım biraz.
Ama şöyle bir şey var. Her güzelin bir kusuru vardır.
Ya bilmiyorum yani, ben root olmak için böyle bir dram yaşamıyorum. Yani bir gün arkadaşımla birlikteyim. Yani arkadaşım iPhone kullanıyor. iPhone 4 yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda şey dedi, ben ne yaptım abi dedi. Cep telefonumu bir daha açamayacağım, lanet olsun. Ne oluyor oğlum, ne oluyor diyorum. Abi diyor, benim diyor cihaz diyor tethered'dı diyor. Şimdi diyor onu açmak için diyor bilgisayara bağlamam lazım diyor. Abi diyor ne yapacağım diyor. Yani o gün bugündür iPhone kullanıcılara gerçekten acıyorum ya. Yani ama inanılmaz bir dram.
Basın jailbreak.
Yasal mı lazım?
Ya da antedirt beklesin.
İşte yapmazsan da bu sefer istediğin uygulamayı yüklemiyorsun. Bedava uygulamayı yüklemiyorsun.
Arkadaş para versin kullansın. O kadar para vermiş almış. 3 dolar yazılıma
bak,
vermiş.
Bak daha bugün cihaz almış abi belki. Yani, nereden biliyorsunuz?
Allah Allah.
O zaman orijinali çevirsin.
Peki bu mobil zararlı yazılımlar şu an ne noktada?
2010 ile 2011 yılı karşılaştırdıkları zaman %500'e kadar
artan %500 değil. Juniper'in yaptığı açıklamaya göre %1000 küsürlerde.
Ya hatta herkes artık, miydi? Neydi, herkese şey? Göre bir şey ortalama %500.
Tabii onlar korku civarında, politikasıyla hani kendi ürünlerini satma gayeleri de olabilir belki.
Ortalama %500 civarında bir şey var, artış var ve işin daha kötü tarafı her yıl bu 2'ye katlanıp 3'e katlanarak böyle artarak devam ediyor. Çünkü artık cihazlar o kadar çok genişledi ve o kadar çok yayılmaya başladı ki hedef kitle, hackerlar için hedef kitle yani bal kaymak oldu.
Var mı birkaç aklına gelen zararlı yazılım ismi?
Symantec sürekli bu yönde aslında yeni keşfetmiş olduğu zararlı yazılımlarla ilgili bilgiler veriyor.
Men in the browser.
Mesela ilk aklıma benim SpyEye, Zeus var, Android'de evet, sürekli kol gezen.
Uygulama olarak Counter Strike'ın bir modeli vardı, uygulama olarak yüklenmişti Android Market'te. Artı Angry Birds adıyla da yüklenmişti şeye ve birçok bilgisayara enfekte olmuştu. Bilgisayar diyorum, birçok mobil yazılım artık bilgisayar oldukları için enfekte olmuştu evet, ve çok büyük kitlelere yayılmıştı.
GG Tracker diye bir SMS malware
evet,
vardı.
GG.
Evet.
GG Tracker.
GG Tracker. Bayağı bir yayıldı.
Şekilde yani işin garip tarafı artık cihazlara zarar vermediği mobil oldukları için mobil cihaz üzerinden para kazanma yollarıyla uğraşıyorlar artık. Yani
botnet'e çeviriyorlar aslında onları. Bir de Android tarafında en çok şey var. Premium servislere SMS göndererek. Evet. Para kazanıldığı
için. Ya da arka planda arama yaptırıyorlar.
Aynen.
Yurt dışına yüzden çıkıldığı zaman devreye giriyor.
Evet, roamingden evet, kaynaklanan
roaming
bir
üstündeki istismarları kullanıyorlar.
Evet, ve ya dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi de Android Market'te uygulama yüklerken uygulamanın nerelere erişeceğine çok dikkat etmiyor insanlar.
Evet. Yani daha orada çok faydaya bakıyor.
Evet. Ondan da daha sonra bahsedebiliriz. Yani kullanıcılar kendilerini bu tehditlerden korumak için ne yapmalı gibi. Ondan da bahsedebiliriz. O zaman peki
ne yapmalı? Ericsson 660, 670, 688 miydi? Ona dönmeli.
328'im vardı benim ilk.
Çelik
neyse.
Takos.
327.
Çelik kasa mıydı onlar? Neydi bu?
Aynen öyleydi.
Kafa yarardı.
Kafa yarardı.
Tek satır ekran vardı. Neyse.
Beşinci kattan şey bir şey olmadı. Muhabbetleri vardı o zaman.
Tabii.
Krater oluştu falan.
Elinden tutup onu, atabilirdi.
Onun için, rampada arka tekere.
Onun için şey ruhsat alıyorsun böyle emniyetten.
Ruhsatı.
Emniyetten taşıma ruhsat alacaksın.
Tabii aynen.
Depreme dayanıklı telefon evet.
Aynen abi. Şey peki abi. Bu zararlıları ben analiz etmek istesem. Yani bu analiz etmek isteyenler nasıl bir yol izleyebilir? Nasıl analiz tipleri var? Hani ben malware analizi yapmak yani, istiyorum.
Android tarafı için açıkçası imkan daha çok.
Evet.
iPhone tarafında da çok fazla deneyimim olmadı.
Ya, ama bir kere malware biraz daha Android tarafında ağırlıklı galiba.
Ağırlıklı olduğu için orada da analiz ihtiyacı daha fazla oluyor. Şimdi iPhone bir zararlı yazılımını ben kalkayım analiz edeyim desen bir kere bir iPhone'un veya Mac'in olması gerekiyor ki bir emülatör evet, falan yükleyesin. Ondan sonra onun üzerinden analiz edesin.
Emülatör değil, SDK'yı direkt.
SDK'yı da işte emülatörde.
Ama işte emülatör ben geçen araştırmıştım bu özellikle iPhone Forensics yapmak için. Windows tarafında var mı? Onu hiç zaten direkt hayallerim yıkılmıştı. Windows tarafında iPhone'la alakalı forensics yapmak çok mu yok?
Şey, ya forensics yaparsın ama zararlı yazılım analizi.
Ya içine tam giremiyorsun. Şey, Mac'e olmadığı için, iTunes olmadığı
sizin
için.
Sizin var ya. Niye öyle diyorsun ya? Yani.
Artık.
Evet,
artık.
Yani.
Ama iPhone'um yok.
iPhone o büyük
eksik. iPhone'um yok.
Sıraya girin. Sıraya fişi verelim buna.
SDK'yı vesaire hani developer olmak için de bir de tabii Apple'a para ödemen gerekiyor.
Peki. Ama siz zaten o yola girdiniz.
Sen de abi şeyden bahsettin. APK'yı alıyorum, USB'den atıyorum, çalışıyor.
Evet,
APK bu Android'in Application Package File'ın kısaltılması.
Evet, evet. Aslında bir zip dosyası.
Aslında bir zip dosyası.
Yani APK uzantısını zip'e çevirdiğiniz zaman hani WinZip, WinRAR gibi araçlarla rahatlıkla açabilirsiniz. Açtığınız zaman içinden bir Android Manifest XML dosyası çıkar ki bu uygulamanın çalışmak için hangi izinlere ihtiyaç duyduğunu söyler ve kullanıcıdan da bunları onaylamasını ister. Bir de onun dışında classes.dex diye
dosya var. Bu binary'miz bizim.
Binary ve aslında bu uygulamanın evet, içinde yer aldığı işte DX ile derlenmiş bir paket olarak düşünebilirsiniz.
Peki abi yani bu yani, APK zip formatında bir paket formatı
aynen,
aslında.
Aynen.
İçinden klasör ve dosyalar aynen, çıkıyor. Meta, inf, res.
Android uygulaması Java ile yazıldığı OSS içinde DX uzantılı dosya kolaylıkla jar dosyasına çevrilebiliyor. Jar dosyasına çevrilen uygulamada decompiler araçlarıyla bildiğiniz gibi rahatlıkla decompile edildikten sonra review edilebiliyor. Yani o açıdan Android'de çalışan zararlı yazılımları analiz etmek kolay.
Mesela burada bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim Sertan. Diyelim bir APK dosyası var.
Kibar ya.
APK yani sizin karşınızda Mert Bey bilemiyorum.
Kırılıp dökülecek.
Bu benim ruh halim. Bu benim her zamanki halim. Yersen.
Hep böyle zarifsiniz zaten Ömer Bey.
Bir APK dosya elimde var. Ve bunu step by step şekilde analiz etmek istiyorum.
Adım adım
basit anlamda hani neler yapmam gerekir önce?
Şimdi abi iki farklı analiz var. Statik analiz ve dinamik analiz diyebiliriz. Aynen. Birincisi statik analizde Mert daha iyi bahseder belki bu konulardan ama.
Statik analizde dediğim gibi APK dosyasını
içini açar.
İçini açabilirsiniz. İçini açtıktan sonra Android Manifest dosyasını bazı açık kaynak kodlu yazılımlar var.
APK tool
gibi oradan hangi izinlere ihtiyaç duyuyor ona bakarak yorumda bulunabilirsiniz. Mesela bir tane oyun indirdiniz. Hani oyun telefon açma izni istiyor sizden. Hani bir oyunun telefon açma iznine niye ihtiyaç duysun? Hani oradan biraz ipucu elde edebilirsiniz. Onun dışında biraz önce bahsettiğim gibi DX dosyasını Jar'a çevirerek decompile ederek kaynak koduna bakarak oradan ipuçları yakalayabilirsiniz. Bu statik tarafıydı. Bir de dinamik tarafında Google'ın SDK tool'u var. SDK'sını indirdiğiniz zaman bedava
ücretsiz
bir emülatörü yüklüyorsunuz.
DDMS diye geçiyor.
Emülatöre direkt uygulamayı yükledikten sonra Android Guard gibi yardımcı zararlı yazılım analiz uygulamalarıyla dinamik olarak analiz edebiliyorsunuz. Yani uygulamayı cep telefonu yükledikten sonra İşte diskte nereye yazıyor, network'te nereyle haberleşmeye çalışıyor. Hani bu tür size detaylı bilgileri veriyor. Hani o açıdan dinamik analizi de gerçekleştirebiliyorsun. Hani bunun için ücretsiz yazılımlar da mevcut.
Şey peki? Yani,
statik analizde dosyaları üzerinde analiz
aynen,
ediyoruz.
Code
dinamikte
review.
Biz çalıştırıyoruz. Aynen. Biz
emülatörde çalıştırıyoruz.
Emülatörün false pozitif şeyi ne kadar oranı? Yani sonuçta
kendini emülatörden gizleyebilir mi gibi evet. mi? Emülatör kendini, olduğunu evet, anlayabilir mi?
Mesela şeylerde özellikle PC'lerde veya işte ne bileyim masayüzlerinde VM ortamlarda çalıştırdığınız zaman bir zararlıyı VM olduğunu anlayıp kendini direkt kapatıp sizin analiz yapmanızı engelleyen önlemler alabiliyorlar zararlı.
Onun için de aslında şey yapılıyor.
Burada o şekilde bir var. Önlem var mı?
Tam önlem değil de aslında emülatörü patchleme yoluna gidiyorlar. Yani normalde bu emülatör içinde çalışan uygulamalar hani VM'de nasıl çalıştığını anlamak için network adaptörüne bakıyor. Orada VM ise tamam ben VM'deyim diyor çalışmıyor. Android'de de farklı yöntemler var. İşte emülatörün sürümünü öğrenmeye yönelik. Hani onları gizlemek için de bazı araçlar var. Onlarla emülatörleri patchliyorlar. Uygulama emülatörde olduğunu algılayamadığı için içinde çalışmaya başlıyor. Orada yani, da onu söyleyebilirim.
Bu statik analizde birkaç şey daha söyleyebilirim belki. Bu disassembler olarak yazılımlar Dexdump, evet. APK Tool, Debugger evet. ve Boxmali. Bu Smali'nin evet, içinden Smali, çıkan evet. Boxmali kullanılabilir. Decompiler de dediğin gibi Dextujar.
Dextujar'la decompile ettikten sonra da review it. Aslında şöyle Dextujar jar paketine çeviriyor tabii. ama decompiler olarak da Windows'ta normal jar dosyalarını decompile etmek için kullandığımız, class dosyalarını decompile etmek için kullandığımız DJ'in bir ürünü var. O da kullanılabiliyor.
Güzel abi. Bu benim bildiğim bir de bu uygulamaları imzalamak gerekiyor şeye koymadan önce.
Doğru.
Orada da şöyle bir yorum var.
Ha, onu şöyle söyleyeyim.
Güvenli hale getirmiyor mu?
Getirmiyor çünkü şimdi Android'de ve iPhone'da bir uygulamanın sisteme yüklenebilmesi için mutlaka imzalanması gerekiyor. Dijital imza.
Okay.
Ama Android'de şöyle bir fark var. Sen self-signed sertifikayla da
imzalayabiliyorsun.
Evet, imzalayabiliyorsun. Bu durumda hani herkes normal sisteminde üretmiş olduğu hani yani verify edilmemiş bir sertifikayla.
Peki buradan şey tespit edilebilir mi? Ben bir malware yazarıyım. Zararlı yazılım yazıyorum. Yazdım, yayınladım, imzaladım. Sonra 3 ay sonra başka bir tane yazdım. Gittim aynı kiyle imzaladım. Hani bir gaflete düştüm. Dolayısıyla belki bu iki farklı zararlıyı da benim yazdığım ortaya çıkabilir.
Ama güvenilir böyle
aynı
afilli bir imaj.
Aynı kiyi kullanarak diyorsan evet.
Aynı kiyi kullanarak.
Evet, evet şöyle bir şey olabilir.
Afilli bir imajla bir kiyi üretirim ve gayet güvenilir bir
afilli isim. Derken bir açın nasıl afilli?
Mesela Super
Secure. Yanarlı dönerli.
Super Secure Corporation.
Computer.
Evet. Evet. Böyle bir şey.
Süper doğa yani.
Peki şey zararlı yazılım yazdım ve onu global anlamda herkes tarafından tanınmış bir sertifikayla imzaladım. Satın aldım, imzaladım, Android Market'e gömdüm. Biraz önce bahsettiğin o tarama sistemi,
evet,
takılıp takılmaması sertifikayla alakalı mı yoksa?
Yok, hayır değil. O tamamen yok, o tamamen içeriğine bakıyor.
Yok mesela hani sertifikaya bakıp orijinal bir sertifika olduğunu görüp onu bypass edilebilir mi?
Ya zaten hani self-signed'la da imzalanabildiği için oradan bir kanıya varamaz. O yüzden
yok ama hayır, kimlik tamamen dünya çapında kabul görmüş otorite tarafından imzalanmış bir şey. Satın alıyorsun sen.
Olabilir.
Ha yok hani belki o şekilde bir atlatma olabilir mi diye düşündüm de.
Yok.
Bu yani uygulama imzalama dediği o telefonda hani.
Ha yani güvenlik şeyi işte.
Peki bu dinamik analiz amaçları DDMS dedin sen. Android SDK içinden çıkıyor. Sandbox'lar var abi. Droid Box ve Paint Droid diye.
Doğru.
Kullandın mı hiç?
Ben Droid Box'ı kullandım. Başarılı da buldum. Gerçi zaman zaman sorun da çıkarabiliyor. O yüzden bazen troubleshooting yapmak gerekiyor. Droid Box'ın başarılı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Diğerini kullanmadım. İhtiyaç da duymadım.
Bunu nasıl otomatik? Ha, bunun dışında bir de şey, dinamik analiz dedik, statik analiz dedik. Network trafiğinin de analiz edilmesi var.
Aslında evet. Zaten dinamik analizde mesela network. Droid Box gibi uygulamalar network'te nereye erişmeye çalıştığını sana söylüyor.
Dolayısıyla
network tarafını az çok çözmüş olabilirsin. Zaten emulator içinde çalıştığı için de hani Wireshark kurarak da aslında evet, trafiği de host üzerinden, ana sistem üzerinden görebilirsin.
Wireshark veya Linux kullanan T-Shark
üzerinde. Mac kullanırsak?
Mac kullanırsam Wireshark var.
Ya. Çok güzel, sevindiniz değil mi?
Yok canım, biz Linux kullanıcısıyız hala.
Öyle mi?
Tabii. Windows'daki gibi 3 tane 5 tane tula şeyi yapıyoruz.
Peki bu yazılımların analizini nasıl otomatikleştirebiliriz abi? Yani her seferinde böyle manuel analiz yapıyoruz ya. Acaba bunu bir şekilde otomatikleştirip daha kolay ya da en azından bir kısmını otomatikleştirebilir miyiz? Abi bu otomasyon nasıl olabilir? Nasıl yapabiliriz? Emülatörlerde otomatik...
Bilmiyorum nasıl yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz?
Bence her şeyi de otomatik etmeyelim ya.
Bu yine SDK ile gelen Logcat diye bir şey
evet,
var.
Doğru, var.
Logcat yaptığı şeyleri vesaire logluyor, evet, ediyor. Orada belki...
Ya Droid Box aslında biraz otomatize hani
kesinlikle
bu konuda.
Droid
Box üzerinden uygulamayı yükleyip hani API seviyesinde nerelerle konuşuyor, sistem üzerinde nelere yazıyor veya hangi işte şifreleme algoritmalarını kullanıyor o konular hakkında bilgi veriyor.
Yani dolayısıyla normal malware analizinde emülatör kullanmak biraz daha hani kaynak isteyen bir şey ya. İşletim sistemini
evet,
şey yapıyorsun, otomatik
en azından
bir şekilde
ücretsiz oluyor. Evet, kaynak istiyorsun.
Belki bunda hani emülatörleri otomatikleştirme de daha hani kolaydır.
Yani VMware'deki o normal Windows'daki zararlı yazılım analizi aslındaki o otomizasyonu tabii bundan beklememek lazım. Ama becerilerine de bakmak lazım. O kadar detayına ben bu zamana kadar henüz girmedim yani.
Güzel abi. Bu senin yaptığın sunum NetSec buluşmasında neydi?
Android zararlı yazılımlarıydı. Evet,
oradan buydu. Senin söyleyeceğin başka bir şey var mı ya da
yani şey demek istemiyorum. Hani Android daha güvensiz, iPhone daha güvenli ve iOS daha güvenli hani. Daha doğrusu.
Aslında zaten görünen köy kılavuz istemez.
Yani şöyle bir tanesi open platform olduğu için ve daha user friendly olduğu için hani istismar edilme
diye daha açık
oluyor.
Yani popülaritesi kolay.
Popülaritesi
evet, en büyük şeylerden
yani, pazarda hani lider olduğun zaman daha fazla da saldırıya maruz kalıyorsun. O da bir gerçek.
Öte yandan yani iPhone dünyasında da kullanıcıların ciddi bir yazılım açlığından dolayı cihazlarını jailbreakleme istekleri evet, var. Evet. Bu da onlara otomatik olarak güvensiz bir tarafa götürüyor.
Kesinlikle ve işte third party marketlerden de aynen, uygulama yüklemeye başladıkları zaman orada da zararlı yazılımlara maruz
kesinlikle
kalıyorlar.
Ve fark edilmeden telefonları dinleme cihazına veya Trojan'a dönüşebiliyor.
Trojan.
Trojan'a.
Çok
rahatsız gördüm. Afilli.
İşte biz Paris'teyken çalışıyorduk arkadaşlarla. Ondan sonra...
Yok sen Trojan dedin de genelde Trojan diyorlar ya, ben o yüzden takıldım yani.
Peki ben normal bir kullanıcıyım. Yani
işte normal bir insan zaten be yani. Gayet normal bir insan.
Diyelim ki. Mühendislik yapmayalım.
Diyelim ki.
Normal. Ama bir dakika, iPhone'unu Fransızca kullanıyor.
Normal bir kullanıcı derken doğru. Normal yetkili bir kullanıcı mı demek istediniz? Yoksa
ben,
süper yani, kullanıcı falan mı değil?
Yeni süper nesil. Kullanıcı. Yok yani sudoyla gitti.
Yeni nesil akıllı cihazları kullanmak isteyen bir kullanıcıyım.
Geek.
Geek değilim.
Ya, ya arkadaşım sen ne anlamak istemiyorsun? Neye? Adam gitmiş diyor ki hemşerim diyor bana akıllı telefon ver diyor.
Oyum diyor.
Yani dükkana girmiş bana akıllı telefon ver diyor. Adam zaten dokunabiliyor o kadar.
Ya soru şu. Kullanıcılar kendilerini bu gibi tehditlerden korumak için ne yapabilir?
Yani iPhone tarafında bildiğiniz kadarıyla
akıllı olsunlar.
iOS tarafında bir güvenlik uygulaması yok.
Evet.
Yani marketinde de yok. Onun olmamasının sebebi de işte antivirüs vendorları sistemin en deep derin seviyesine kadar, kernel seviyesine kadar müdahale edebilmeli ki zararlı yazılımın çalışmasını engellesin, monitör edebilsin. Tabii Apple buna izin vermediği için markette herhangi bir güvenlik uygulaması yok. Hani Apple tarafı dua ederek uygulamaları çalıştırabilir eğer jailbreak'li bir
orada
bir cihaz kullanıyorsa, eğer kullanmıyorsa zaten evet, hani güvende olduğunu söyleyebiliriz.
Jailbreak'li ama jailbreak'li olup da yani Apple Store'dan indirilen uygulamalar değil tabii. Apple Store dışında indirilen uygulamalarda bu tehdit geçerli.
Tabii kesinlikle.
Apple Store dışında
şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şöyle bir risk daha var. Hani her şey market değil. Sonuçta bunların üzerinde işte internet tarayıcıları var. Bunların da kullanmış olduğu frameworkler var, işte WebKit gibi. Hani bunlarda keşfedilen zafiyetlerin de istismar edilme olasılığı her kesinlikle zaman mevcut.
Yani durum böyle olunca her şeye dikkat edip webde gezinirken
bile evet yani aynen, iPhone kullanıyorum çok güvendiğim gibi bir kesinlikle yanılgıya düşmesinler.
Zaten nasıl jailbreak yapıyor cihazı bir siteye
aynen
gidiyor.
Aynen.
O zaten aynen şey yani bu platform bağımsız bir tehdit o. Hani tüm platformlar için geçerli ya, o.
Ama mesela Android da tarafında hani bunun için güvenlik uygulama, güvenlik ürünü geliştiren firmalar hani bu zararlı yazılımlara, bu tehditlere karşı bir signature seti oluşturup hani cihazın bunları tespit etmesini sağlayabilir. Ama iPhone'da böyle bir imkan yok.
İmkan yok.
Yani sen zararlı bir siteye gittin, geçmiş olsun.
Şöyle bir şey var. Edilirse. iOS'da tabii dediğinde o işte, normal şartlarda öyle. Ama normalde düşündüğünde iOS'da çalışması için evet, herhangi bir binary'nin Apple tarafından imzalanmış olması gerekiyor. Zaten o yüzden
evet,
App Store üzerinden geliyor her şey.
İşte yani direkt jailbreak
bu korumaları kaldırdığı aynen için aynen bir sürü de yararlı binary yüklediği için aynen sisteme. Dolayısıyla kullanıcılara şunu diyebiliriz belki. Telefonunuzu veya mobil cihazınızı jailbreak'li veya rootlu hale getirmeyin. Normal çerçevelerde eğer maillarınız, fotoğraflarınız yani sizin özel bilgileriniz bu cihazlarda bulunuyorsa bu şekilde bu moda getirmeyin. Normal şeyle kullanın. Şifre koyun mutlaka. Hani birisi eline aldığında.
Onlar da çok rahatlıkla kırılıyor.
Kırılıyor.
Onu da söylüyor. Evet.
Ama dün bir uygulamaya denk geldim.
Yedekleme yapın. Peki abi, dolayısıyla sen diyorsun ki uygulama kurarken izinleri gözden geçirin.
Android tarafında evet. Android yani tarafında. Dediğim gibi hani bir oyun indiriyorsan, Angry Birds indiriyorsan, Angry Birds'ün telefon açma ihtiyacı sana olmayacağı için,
SMS gönderme ihtiyacı,
SMS gönderme ihtiyacı olmayacağı
veya
için,
sen de telefon rehberini istiyorsan,
aynen.
Yani next mantığıyla değil, biraz durup evet, sakin olup, hani birazdan oynarsın. Hani dur bir önce aynen izinlere şöyle bir bak.
Aynen.
Güvenilen bilinen uygulamaları indir.
Marketten indirin yine de.
Popülaritesinin yüksek olduğu.
Popülarite sayısı.
O çok önemli.
Çok önemli.
Kesinlikle.
Aynen.
Sayısı önemli.
Yani gerçi hani 5 milyon tane kek indirmişse hani sizde 5
milyon. Ama 5 milyona ulaşana kadar bir istismar o açığa çıktığı için.
Yani en azından şey diyorsun.
Çok ümit ettiğimiz için.
25 tane, 25 kişinin indirmiş olduğu şeyden yani. Diyorsun ki ulan
daha güvenlidir.
Uygulamalarla ilgili review yazılıyor her market. Bu uygulama şöyle böyle o yazılar okunabilir en azından
evet, doğru,
hani
doğru,
çok fazla
evet,
yorum var mı?
Şu bir 10 saniye ayrılarak bakılması
faydalı yani. Gerçi o yorumu yazan da hani ön yüze bakıp ya, da yazıyor yani arka tarafta neler yapıldığını bilmediği için.
Tabii.
Hani o esnada verilere başka sunuculara mı gidiyor şeklinde bir bilgisi olmadığı için.
Aynı firmanın başka yazılımları var mı? Onlara bakabiliriz.
Ne tarz internet imkan varsa internet sitesinde önce kontrol edilmeli.
Evet. Yani hangi firmanın yazılımı
hangi
diye.
Hangi firmaları ne yazıyor?
Muhtardan
hangi firmalar
ikamet istenmeli.
Tabii nüfus müdürlüğüne gitmeli.
Aynen.
Ona bakarsan şimdi ben açıp da içindeki izinlere mi bakacağım?
Son kullanıcıyım.
He, oldu. Emülatör
üründe çıkan izinlere
bakacağım. Emülatörü kuracağım.
Zahmet, o güzel abi.
Ya zahmet olmazsa Ömer Bey yani. Ben mi bakayım
askerde? Kalkıp iPhone'un üstünden internet şubesine girmek için.
Ben mi bakayım Ömer Bey?
Ya bilmiyorum. Son kullanıcıyı söyleyeyim bunu. Bu şafaktan sonra ben mi?
Ben mi yapayım ya? Hayret bir şey.
Hayır işte. Bakılsaydı böyle mi olurdu?
Şirketler ne yapabilir abi? Kendileri sokuyorlar mobil cihazları. Dağıtıyorlar, veriyorlar.
Ya şirketlerin yapabilecekleri... Yani merkezi yönetim her zaman tabii en uygunu. Yani ne yapacağını, ne edeceğini gizleyebilirsin. Remote wipe özelliğiyle çalındığı takdirde hani cihazı hemen sıfırlayabilirsin vesaire vesaire. Politikalarla sıkılaştırabilirsin.
Şifre koysun aynen. Vesaire gibi.
Aynen hani firmalar o tür önlemler alabilir. Onun dışında
akıllı telefon politikası.
Evet.
Eğitim.
Eğitim şart tabii.
Eğitim şart. Güvenlik sohbetlerini
yani
dinlesinler.
Cihazı evet, veriyorsun tabii. Ama bununla başına neler gelebilir? Şöyle böyle yaparsa falan.
Ya, telefonu veren kişinin bunu söylüyor olması da kötü olur ama değil mi? Yani ben sana telefon veriyorum bak başına neler gelecek şimdi.
Evet abi hani. Yok. Eğitim veriyorsun ya.
Sen ya de... sen de var ya oldu. Al sen bu telefonu kullan.
Ben de elimde. Al bak bunda bir sürü virüs
söyleyeceksin. Söyleyeceksin ha. Bilecek. Yani,
kullanıcıya evet. Eğitim vereceksin. Ne olur? Nasıl bu güvenlik farkındalık eğitimi
güvenlik veriyoruz? Güvenlik kullanmak için evet. Aynen,
çünkü
evet.
İnsanlar artık sahada e-maillerine, şifrelerine kullanmış oldukları bankamatik uygulamaların hepsine şeyde mobil telefonlar üzerinde.
Ya bir sürü yönetim kurulu üyesinin cebinde bir iPhone'u son teknoloji olarak kullandığını biliyoruz artık. Her yerde var.
Orada neler çıkar neler o makinesi.
Yani üstüne
kaç tane gelen bir tanıyorsunuz?
Dinleme yazılımı koyulmuş bir iPhone üstünden birçok şirketin birçok bilgisine ulaşılabilir.
Evet.
Jailbreak bir telefonla.
Ben de diyorum ulan diyorum bu nereden öğrendi?
Tecrübe konuşuyor şu an.
Uygulamaları söylüyor.
Mobil zararlı yazılımlarla ilgilenenlerin veya ilgilenecek olanların
evet.
Başvurabileceği bir kaynak olabilir evet. Bu. Kullanıcıların hani farklı mobil platformlarda evet. Ne gibi riskler var, ne gibi şeyler var, ne evet. Alayım.
Mobil platformlarda zararlı yazılımlarla ilgili aslında bugün bayağı bir konuştuk, tartıştık değil mi? Eğlendik bir yandan.
Aynen.
Bilgilendik. Zararlı yazılımlar nasıl analiz edilebilir, hangi yöntemlerle edilebilir?
Giriş yaptık.
Girişimizi yaptık. Bundan sonraki haftalarda da benzer konularda, ilgi çekici konularda insanları, bizi dinleyenleri bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağız.
Muhabbetimize devam edeceğiz.
Katılan herkese özellikle Özgür
Erdoğan'a kapatıldı.
Kapatılması için elinden geleni yapıyor kendisi. Sağ olsun. Serten Kolat'a ve Ömer Albayrak'a katıldıkları için teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz Mert Bey bu ince sunumunuz için.
Bizi dinleyen herkese
ve sabır gösteren herkese teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.